الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Kıymetli kardeşlerim, yeniden Ankara'da bir konferans tertip etmeyi nasip eden Rabbime hamd ederek sözlerime başlamak istiyorum. Allah Azze ve Celle kitabında "Ey Türkler, ey Araplar" diye hitap etmez. "Ey iman edenler, ey müminler, ey insanlar, ey kafirler, ey münafıklar" diye hitap eder. Kur'an ırk unsuruna kıymet vermez. Onun için Allah Azze ve Celle yeryüzünde bir ırka dayalı medeniyet ya da bir devlet meydana getirmek için değil, inanca dayalı bir medeniyet meydana getirmek, bir ümmet meydana getirmek istemiştir. Bizden evvel de nice ümmetler geldi geçtiler. Kimi görevlerini yerine getirdi, bir müddet sonra görevlerini yerine getirmemeye başlayınca Allah Azze ve Celle onlardan o şerefi geri aldı. Ümmet Allah'ın yeryüzünde görevlendirdiği topluluk demek. Ümmet yeryüzüne bir vazifeyle gelir. Bütün peygamberlerin vazifesi de aynıdır. Ümmetler çoktur ama vazifeleri aynıdır. Hepsi de yeryüzünde Allah'ın istediği gibi bir medeniyet kurmakla görevlendirilmişlerdir. Ümmet yeryüzünün imamları demek. İmam kelimesiyle aynı kökten gelir. Yeryüzünde lider olanlar, Allah Azze ve Celle'nin özel olarak görevlendirdikleri, bir vazife verdikleri, bir vazife verdiği topluluk. Allah Azze ve Celle bizden evvel de nice ümmetlere vazife verdi. Fakat görevlerini yerine getirmeyince onlardan o görevi geri aldı. En yakın bize, en yakın olan ümmetlerden İsrailoğulları, Hazreti Musa'nın ümmeti, Allah Azze ve Celle onlara vazife vermişti. Yeryüzünde Allah'ın istediği şekilde bir medeniyet kuracaklar, adaleti tesis edecekler ve zulme karşı, günahlara karşı mücadele verecekler. Emri bil maruf, nehyi anil münker yapacaklar. Onlar işin zor olduğunu görünce, ümmet olmanın zorluğunu görünce, cennetin zor olduğunu görünce cennetin kolay yollarını aradılar. Kendilerince buldular. Kur'an onlara nasıl hitap edildiğini bize anlatır. Kur'an-ı Kerim buyurur ki Allah onlara dedi ki "Enni faddaltukum alel alemin." Ben sizi alemlere üstün kıldım ey İsrailoğulları, ey Yakub'un oğulları. Sizi alemlere üstün kıldım. Alemlere üstün kılınma hadisesi ırk olarak değildi. Vazife olarak üstün kılınmışlardı. Yeryüzünde onlar Allah'ın istediği medeniyeti kuracaklardı. Vazifelerinden dolayı üstündüler. Vazifelerinden dolayı rütbe sahibiydiler. Ama onlar işi ırkçılığa döktüler. "Biz Allah'ın özel kullarıyız" dediler. "Biz Allah'ın sevgilileriyiz" dediler. "Özel olarak bizi yarattı Allah" dediler. "Nahnu ebnaullah ve ehibbauh" dediler. "Biz Allah'ın oğullarıyız. Biz Allah'ın sevgilileriyiz" dediler. Halbuki Allah katında bütün ve mahlukat aynı idi. Mahlukat olma noktasında hepsi eşitti. Özel olarak yaratılmış bir ırk yoktu. Onlar yeryüzünde işin zor olduğunu görünce işin kolayını aradılar. Onların devamı olan Hazreti İsa'nın ümmeti, aslında Hazreti İsa da aynı ümmete gönderildi. O da İsrailoğullarının peygamberi. Hazreti İsa'ya iman edenlere daha sonra Hristiyan dediler. Aynı milletti bunlar. Bunlar da İsrailoğullarıydılar. Allah Azza ve Celle onlara da bir vazife verdi. İsrailoğulları görevlerini yapmayınca yaklaşık 1000 sene, 1200 sene sonra Allah Azza ve Celle Hazreti İsa'yı gönderdi. Hazreti İsa Aleyhisselam der ki, Allah beni gönderdi ki sizi bir tavuğun civcivlerini kanatlarının altına alması gibi sizi kanatlarımın altına alayım. Ama siz beni de öldürmek istiyorsunuz. Allah beni bunun için gönderdi. Ama siz beni de öldürmek istiyorsunuz. Başınız beladan kurtulmayacak. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dediği gerçekleşti. Ondan evvel Davut Aleyhisselam da benzeri şeyleri onlara haber etmişti. Kitab-ı Mukaddes'te anlatılır. Tevrat ve Zebur'da ve ona bağlı olan diğer metinlerde anlatılır. Sizi milletlerin arasında paylaştıracağım. Allah Azze ve Celle İsrailoğullarına söyler bunu. وَقَدْتَعْنَاهُمْ فِي الْاَرْضِ اُمَمَا Sizi milletlerin arasında paylaştıracağım. Biz onları ümmetler halinde milletlerin arasında paylaştırdık buyurur Allah. Kur'an'ın söylediği daha evvelki kutsal metinlerde de aynı şekilde mevcut. Şu anda ellerinde okuyorlar. Görüyorlar. Onlara o zamandan söylenmişti. Kendi kitaplarında da görüyorlar kendilerinin ne olduğunu. Ümmet olamadıklarını, ümmet olmanın gereğini yapamadıklarını şu anda ellerindeki kutsal metinlerde okuyorlar. O kutsal metinlerde Allah onlara şöyle seslenir. Sizi yeryüzünde cihat edesiniz diye gönderdim. Sizi haramlara engel olmakla görevlendirdim. Ama siz haramlara seyirci oldunuz. Her yaş ağacın altında zina ettiniz. Ve bunu gördünüz, seslenmediniz. Sizi milletlerin arasında paylaştıracağım, bölük pörçük edeceğim. Allah'ın sünneti bu. Bir ümmet görevini yerine getirmediği zaman Allah o ümmeti parçalar. Allah Azze ve Celle bunu bize Maide suresinde de anlatır. Ya eyyühellezine amenu, men yertedde minkum an dinihi fesefe ye'tillahu bi kavm, yuhibbuhum ve yuhibbune, ezilletin alel müminin ve e'izzetin alel kafirin. Ey müminler, eğer sizden bazıları dininden dönecek olursa, yani hayat tarzından, Allah'ın göstermiş olduğu hayat tarzından ve Allah'ın gösterdiği nizamdan dönecek olurlarsa, Allah sizi götürür, yerinize başka bir millet getirir. Ve o millet öyle bir millet olur ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında ise merhametli ve mütevazidirler. Allah Azze ve Celle bize kendi kanununu anlatıyor bu şekilde. Hangi milletler, hangi ümmetler çökertiliyorlar? Hangi şartlar gerçekleştiği zaman çökertiliyorlar? Nasıl ki bir maddeyi bırakırsanız yere düşer. Çünkü yer çekimi var. Aynı şekilde Allah'ın böyle kanunları var toplumlarla ilgili. Sosyolojik kanunları var. Kur'an'ı bilmeyenin sosyolog olması mümkün değildir. Sosyologlar kendi gayretleriyle toplumlarla ilgili bir şeyler keşfetmeye çalışıyorlar. Kur'an halbuki toplumu anlatır. Kur'an insanı anlatır. Kur'an'ı bilmeden insan psikolojisini bilmek mümkün değil. Psikolog olmak mümkün değil. Kur'an'ı bilmeden sosyolog olmak mümkün değil. Çünkü insan kendi varmış olduğu sonuçlara tam olarak güvenemez. Ne kadar bilimsel yollarla çalışırsa çalışsın, hiçbir zaman kesin olarak emin olamaz. Çünkü Dün söylenilenin bugün yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Bütün alanlarda, fizikte, matematikte, tıpta, bütün alanlarda dün doğru zannedilen şeylerin bugün yanlış olduğu ortaya çıktığı gibi, dünkü sosyologların söylediklerinin de bugün yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Bugünkülerin söylediğinin de yanlış olduğu yarın ortaya çıkacak. Çünkü insanın sağlam bir kaynağa ihtiyacı var. İnsan kendisi kendi gayretiyle bir yere kadar öğrenebiliyor, bir şeyleri tespit edebiliyor ama her zaman şüphe içerisinde kalıyor. Acaba tespitlerim doğru mudur, değil midir? Hiçbir zaman emin olamıyor. İşte o yüzden Allah Azze ve Celle bu işi kendi üzerine almıştır. Sağlam bir kaynağa ihtiyacı var çünkü insanların. Allah toplumları ne zaman çökertir? Çökerten madem ki kendisidir, yükselten madem ki kendisidir, o halde kanununu bilen de kendisidir. Hangi sebepler gerçekleştiği zaman çökertiyor, hangi sebepler gerçekleştiği zaman yükseltiyor, bunu kendisi biliyor. Dolayısıyla onun vereceği kat'i bilgilere ihtiyacımız var. Ve işte Allah o bilgileri bize veriyor kitabından. Bu kitap namazı anlatmıyor. Bu kitap namazın tafsilatını anlatmaz, zekatı anlatmaz, orucu anlatmaz, hacı anlatmaz. Bu kitap faizi anlatmaz, bu kitap içkiyi anlatmaz. Bu koskoca kitap o zaman neyi anlatıyor? Bu önemli temel meseleleri bile bir iki cümleyle anlatan bu kitap sadece vakimus sala ve etuz zeka diyerek, namazı kılın zekatı verin diyerek, bu kadar kısaca namaz gibi dinin direği olan bir meseleye bile bu kadar kısa temas eden bu kitap o zaman 600 sayfa ne anlatıyor? Allah Azze ve Celle bize o 600 sayfada toplumlarla ilgili kanunlarını anlatıyor. Ne zaman çökertiyor, ne zaman yükseltiyor, bize onu anlatıyor. Geçmiş peygamberlerin kavimlerini anlatıyor. Hangi sebepten dolayı helak edildiklerini anlatıyor. Uzun uzun anlatıyor. Kendi kanunlarını açıklamak için ve yeryüzüne ne kadar ümmetlerin geldiğini bize göstermek için. Bütün bu ümmetler görevliydiler. Ama görev yapmak kolay mı? Yahudiler bu şekilde kendilerini üstün ırk olarak görüp bu şekilde cennetin baş köşesine oturmak istediler. Baktılar ki ümmet olmak zor. Her taraftan sorumlu olmak, bütün dünyadan sorumlu olmak. Onlar belki Hazreti Musa bir ırka gönderilmişti ama bu ümmet için özellikle düşünecek olursak, bu ümmetin peygamberi bütün insanlığa gönderildi. De ki ey Resulüm, inni Resulullah ileykum cemi'a, ben tüm insanlığa gönderilmiş peygamberim. Ben hepinize gönderilmiş peygamberim. Dolayısıyla bu ümmet bütün insanlıktan sorumlu. Aynı hatayı bu ümmet de yaptı. Ümmet olmanın zorluklarını görünce yavaş yavaş ulus devletlerine doğru gittiler. Ümmet olmak zordu. Hazreti Musa'nın ümmeti gibi ümmet olmayı terk ettiler. Allah da onlardan o şerefi geri alıverdi. Aynı şekilde Hazreti İsa'nın ümmeti. Onlar da baktılar ki ümmet olmak zor. Onlar da cennetin kolay yolunu aradılar ve kendilerince buldular. Dediler ki Hazreti İsa Allah'ın oğludur. Ve bizim için dünyaya gönderdi onu Allah. Dolayısıyla o da bizim için çarmıha gerildi, acılar içinde kıvrandı. O şekilde öldü. Dolayısıyla bizim günahlarımız da bağışlandı. Bundan sonra istedikleri gibi artık günah işleyebilirler. Nasılsa Hazreti İsa geldi ve onların namına çarmıha gerildi. Artık ondan sonra istedikleri günaha girsinler. Cennetin kolay yollarını arıyorlar. Bu ümmetin içinden de böyleleri yok mu? Cennetin kolay yollarını aramıyorlar mı? Dedeleriyle övünenler, atalarıyla övünenler, biz filanların torunuyuz diyenler, cennetin kolay yolunu arayanlar, şeyhim beni cennete sokacak diyenler, yapması gereken amelleri işlemeyenler, yapması gereken mücadeleyi yapmayanlar ve birileriyle cennete gireceğini düşünenler. Allah Azze ve Celle bu işin böyle olmadığını bize kitabında anlatıyor. Ümmetin vazifesini anlatıyor. Ümmet yeryüzünde adaleti sağlamakla görevli olan topluluk. Ve Hazreti Peygamber bu şekilde bir ümmet kurmakla görevlendirildi. O bir ümmet meydana getirdi. Bir Arap devleti meydana getirmedi. Selman İranlıydı ama Efendimiz onu Ehl-i Beytinden kabul ederdi. Ailemizdendir derdi. Allah Resulü bir ırk devleti meydana getirmedi. Bir ulus devleti meydana getirmedi. Ümmetimiz sağlıklı olduğu sıhhatli dönemlerinde fikre ve itikada önem veriyordu. Ne zaman ki hastalanmaya başladı, artık itikadı düzeltmekle uğraşmaz oldu. Sağlam bir iman vereceğini artık kişilerle uğraşmaya başladı. Ve ne zaman ki fertlerle uğraştı, hastalandı. Ne zaman ki eşya ile ilgilenmeye başladı, eşyaya önem vermeye başladı, işte o zaman bizim ümmetimiz de çöktü. Sağlıklı olduğu dönemde itikadı düzeltiyordu. Çünkü her şeyin başı oydu. La ilahe illallah sadece Allah'ın varlığı değil, Allah Azze ve Celle'den başka bir otoritenin olmaması, hayatınızın her alanında ona itaat etmek zorunda olmanız, hayatınızın her alanında ona itaat etmek zorundasınız. Doğumunuzdan ölümünüze kadar, parayı kazanmanızdan harcamanıza kadar, kılı kıyafetinize varana kadar, evlenmenizden boşanmanıza kadar, bütün meselelerinizde vereceğiniz cezalara kadar, bir olay karşısında takınacağınız tavra kadar, her meselede Allah Azze ve Celle'nin dediği şekilde bir hayat. Bunun zor olduğunu görenler başka yollar aramaya başladılar. İşte o zaman ümmet tevhidi terk edip itikadi meselelerle uğraşmayı terk edince hastalanmaya başladı. Sıhhat dönemini kaybetti. Artık kişilerle uğraşmaya başladı. Sonra eşyaya tapmaya başladı. Hazreti Peygamber'in buyurduğu gibi sallallahu aleyhi ve sellem, bir zaman gelecek insanların en çok önem verdiği şey himmetleri, mideleri olacak. Midelerine önem verecekler. Şanları ve şerefleri, malları, mülkleri olacak. Kıbleleri, kadınları olacak. Ve onların dinleri, imanları da paraları olacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, işte bu olay gerçekleştiği zaman ümmetinin işinin biteceğini ifade eder. Bu olayın gerçekleşmemesi lazımdı. Dünyaya dalınmaması lazımdı. Dünya perest olunduğu zaman ne gibi sonuçlar doğuracağını Hazreti Peygamber bize söylemişti. Şanınız, şerefiniz, malınız, mülkünüz olursa, en çok önem verdiğiniz mideniz olursa, kıbleleriniz, kadınlarınız olursa, evlatlarınız olursa, dininiz, imanınız, paranız olursa, işte o zaman ümmet olmaktan çıkmışsınız demektir. Ve Efendimiz başka bir hadiste buyurur ki, benim ümmetimin zalime ey zalim diyemediği günleri görürsen ümmetimden iş geçmiş, iş bitmiş demektir. Zalime zalim diyemediklerini görürsen, haykıramadıklarını görürsen, bil ki ümmetimden iş geçmiştir. Allah Resulü o duruma gelmeyelim diye bize her türlü ikaz etti. Bizi hangi mikrobun yere devireceğini bize söyledi. Haber etti bize. Vermiş olduğu haberlere geleceğim. Müjde veren haberleri de var. Üzüntü veren haberleri de var. Allah Azze ve Celle peygamberine o da haber etmişti. Peygamberimiz bir ümmet meydana getirirken her taraftan engellendiği zaman yalnız başına, yalnız başına ve vecedeke dallen fehede, Rabbin seni tek başına bulmadı mı ve sana yol göstermedi mi, ne yapacağını bilemez bir vaziyette seni bulmadı mı, ey Resulüm neden üzülüyorsun, anlamıyorlar diye neden üzülüyorsun, Allah sana verecek. وَلَسَّوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى,
Rabbin sana verecek, sen razı olana kadar sana verecek. İnne a'tayna kel kevser. Allah sana Kevser'i verdi. Sana Kevser'i verdik ey Resulüm. Büyük bir ümmet verdik sana. Kevser yani hayr-ı kesir. Birçok hayır. Peygamber'e verilen koskoca bir ümmet. O da bir Kevser. Sadece Havz-ı Kevser değil. Sadece cennette verilecek olan değil. Aynı zamanda bu dünyada da onun neslinden alimlerin gelmesi, Evliyaullah'ın onun neslinden gelmesi, Allah Resulüne verilen Kevser'den, Allah Resulüne koskoca bir ümmetin verilmesi, ona verilen Kevser'e dahil. Ey Resulüm neden üzülüyorsun? Bu ayetler geldiği zaman Peygamberimiz tek başına, etrafında birkaç kişi var. Bütün dünyaya karşı meydan okuyor. Hiç kimse kabul etmiyor. Kimi alay ediyor, kimi iftira ediyor. Bugün biz onu rahmetle anıyoruz ama o günküler öyle anmıyorlardı. Ona daha evvel Muhammedül Emin diyenler bu davayı ortaya koyduğu zaman Muhammedül Mecnun demeye başlamışlardı. Kezzabun eşir diyorlardı. Şımarık yalancı diyorlardı. Kendini bir şey zannetmeye başladı diyorlardı. Kur'an onlara cevap verir. Yakında göreceksiniz. Menil kezzabul eşir. Kimmiş o şımarık yalancı, Allah size gösterecek. Ey Resulüm üzülme ve lesevfe yu'tike rabbuke fetarda. Rabbin sana verecek ve sen razı olacaksın. Sen razı olacağın kadar verecek. Ve sana Allah azze ve celle şan şeref verecek. Ve refa'ne leke zikrak. Senin şanını ve şerefini yükselttik. Halbuki daha bu ayet geldiği zaman daha şanı şerefi yükselmemişti. Allah azze ve celle için zaman söz konusu değildi. Refa'ne fiil madi, geçmiş zaman fiili. Allah azze ve celle gelecekte olacak olan bir olayı geçmiş zaman fiiliyle anlatıyordu bize. Peygamberine müjde vermek için bu meselenin kesin olarak halledildiğini, meselenin bittiğini anlatmak için geçmiş zaman ifadesiyle söylüyordu ki mesele bitmiştir, hüküm verilmiştir ve senin şanın şerefin yükselmiştir. O zaman henüz yükselmemiş, o zaman herkes hala alay ediyor, kimi mecnun diyor, kimi kezzab-ı eşir diyor, kimi sehir diyor, sihirbaz diyordu. Allah azze ve celle de kendisine haber ediyordu. Öyle değil, ve rafa'na leke zikrak. Senin şanını ve şerefini yükselttik. Bugün dünyanın her tarafında eşhedü enne Muhammeden Resulullah deniyor. Kur'an'ın dediği gerçekleşti. Allah'ın vermiş olduğu haber gerçekleşti. Ve Allah azze ve celle peygamberine başka bir müjde daha verir. Huvellezî ersele resûlehu bilhuda ve dînil hak liyuzhirehu aleddîni kulli. O Allah ki peygamberini hidayet ile ve hak din ile gönderdi. Neden gönderdi bu dini? Allah azze ve celle liyuzhirehu aleddîni kulli. O dini bütün dinlere hakim kılmak için. Dinin gönderilirken ki hedeflerinden birisi bu. Bütün dinlere hakim olmak için, bütün dinlerin üzerine çıkabilmek için, hepsinden daha güçlü olabilmek için, hepsini bitirebilmek için, İmam Şafii, Arapçanın allamesi, yalnızca fıkıh alimi değil, aynı zamanda Fusa Arapçanın da üstadı, o bu ayetten bu hükmü çıkarıyordu. Allah Azze ve Celle bu ayette madem ki böyle buyuruyor, لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينُ كُلِّ bütün dinlerin üstüne galip gelmek için bu dini gönderdi sana Allah. Madem ki kitap böyle söylüyor, o halde bu ayetten Kur'an'ın ve bu dinin bütün çağlara üstün geleceğini ve zaman içerisinde bütün dinlerin üzerine çıkacağını ve bütün dinlere galip geleceğini anlıyordu. İmam Şafii bu ayeti böyle yorumluyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde ümmetinin geleceğine dair bir takım haberler verdi. Nasıl ki Allah kendisine haber ediyordu, nasıl ki Allah kendisine ve lesevfe yu'tike rabbuke fetarda buyuruyordu, onu müjdeliyordu. Rabbinin ahlakıyla ahlaklanan Hazreti Peygamber, o da ümmetini müjdelemek istiyor. O da ümmetine bir takım haberler vermek istiyor. Ve Allah Resulü buyuruyordu ki, Hendek Savaşı sırasında hendek kazıyordu Müslümanlar. Büyük bir kayaya rastladılar. O kayayı kırmak zorundaydılar. Kıramıyorlardı. O zamana göre baltalar kırılıyordu, kaya kırılmıyordu. Peygamberimize gelip haber ettiler. Ya Resulallah dediler, bir kaya çıktı önümüze. Kıramıyoruz o kayayı. Düşmanın o kayanın üzerinden bu tarafa geçme ihtimali var. O yüzden o kayayı kırmak zorundayız, gücümüz yetmiyor. Allah Resulü gitti ve hendeğe indi. Baltayı eline aldı. Balyozu diyelim, eline aldı ve bir kuvvetli bir şekilde bir tane vurdu ve bir ışık fışkırdı. Bir kıvılcım, etrafı aydınlatacak kadar büyük bir kıvılcım. Allah Resulü Allahu Ekber dedi. Sonra bir kez daha vurdu, aynı şekilde bir kıvılcım. Yine Allahu Ekber dedi. Yine Allah Resulü bir kez daha vurdu. Kaya parçalanıyordu bir taraftan. Ve Efendimiz yeniden Allahu Ekber dedi. Ve sonra buyurdu ki, o kıvılcımların içerisinde neyi gördüm biliyor musunuz? Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Allah Resulü buyurdu ki, birinci kıvılcımda İran'ın saraylarını gördüm. Rabbim bana İran'ın saraylarını da verdi. İkinci kıvılcımda Bizans'ın saraylarını gördüm. Rabbim bana Bizans'ı da verdi. Üçüncü kıvılcımda Rabbim bana Yemen'i gösterdi. Yemen'in saraylarını gösterdi. Yemen'i de bana verecek. Münafıklar bunları duyduğu zaman alay ettiler. Böyle zamanlarda kim münafık, kim samimi ortaya çıkar. Alay ettiler ve dediler ki, şunlara bakın hele. Karşılarındaki orduyu daha yenecek durumda değiller. O yüzden hendek kazıyorlar. Düşmanla karşı karşıya gelmeyi göze alamıyorlardı. Hendeklerin arkasından savaşıyorlar. Ama şimdi tutmuşlar İran'dan, Bizans'tan, Yemen'den. O zamanın süper güçleri bunlar. Onların saraylarını ele geçirmekten bahsediyor Muhammed. Bunları bu şekilde aldatıyor dediler. Gerçekleşmedi mi? Hepsi de gerçekleşmedi mi? İran'da fethedildi, Bizans'ta fethedildi, Yemen'de fethedildi, Habeş'te fethedildi ve daha nereler fethedilmedi mi? Hatta Allah Resulü zamanındayken bile, o daha hayattayken birkaç sene içerisinde koskoca Arabistan Yarımadası, 6-7 tane Türkiye büyüklüğünde Arabistan Yarımadası'nın tamamı fethedilmedi mi? İstanbul'a kadar da gelinmedi mi? Sonra Viyana'ya kadar da gidilmedi mi? Resulullah'ın verdiği haberler çıkmadı mı? Abdullah İbni Amr bin As, Amr bin As'un, As'ın oğlu olan Abdullah radıyallahu anhüme der ki, bir seferinde kendisine sordular. Dediler ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İstanbul'un da Roma'nın da fethedileceğini haber veriyor. Bunun hangisi önce gerçekleşecek dediler. Abdullah İbni Amr bin As yazmış olduğu hadis sayfalarını çıkardı ve baktı. Ve onlara oradan bizzat yazılı olan metinden okudu. Dedi ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soruldu bu soru. Ya Resulallah, sen İstanbul'un, Bizans'ın fethedileceğini söyledin. Roma'nın da fethedileceğini söyledin ya Resulallah. Bunun hangisi önce gerçekleşecek? Efendimiz dedi ki, önce İstanbul'un fethi gerçekleşecek. Ondan sonra Roma'nın fethi gerçekleşecek. Madem ki İstanbul'un fethi gerçekleşti, Efendimiz'den yaklaşık 8 asır sonra o gerçekleşti. Roma'nın fethi de gerçekleşecek. Vatikan diye bir şey de kalmayacak. Başka rivayetlerde ahir zamanda İseviliğin tamamen biteceği ve İslam'a inkılap edeceği, tamamen bitip İslamlaşacağı haber verilmiştir. Bediüzzaman da Risale'de bu meseleye temas eder. O meseleyi yanlış anlayanlar, İsevilerle diyalog halinde olmak şeklinde anlayanlar, niyetleri, kendilerinin niyetleri iyi olabilir ama O diyaloğu başlatanların niyetlerinin iyi olmadığını bilmeliler. Zaten ahir zamanda, kıyamete yakın, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gelmesine yakın, İsa'nın getirmiş olduğu zat, o kitap zaten mevcut değil. Ve ahir zamanda dinin tamamen kalkacağı, Hristiyanlık diye bir şeyin kalmayacağı hadislerde haber verildiği halde, onları yeniden canlandırmanın ne alemi var? Bize sarılarak yeniden ayağa kalkmaya çalışıyorlar, anlaşılmıyor mu? Bize bakarak yeniden kendi milletlerine din duygusu vermeye çalışıyorlar, anlaşılmıyor mu? Bizim sayemizde yeniden ayağa kalkmaya çalışıyorlar. Çünkü kendilerinde yapılan anketlerde %70'in hiçbir dine inanmadığı ortaya çıktı. Avrupa'da yapılan anketlerin sonucu hiçbir dine inanmadıkları ortaya çıktı. Dolayısıyla bize sarılarak yeniden din duygusunu canlandırmaya çalışıyorlar. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem haber veriyordu zaten. İstanbul'la beraber Roma'nın da fethedileceğini. O zaman Roma'yı Efendimiz özellikle haber ediyordu. Roma fethedilecektir diyordu. Vatikan da fethedilecek. Vatikan diye bir şey de kalmayacak. Ve Hazreti İsa Aleyhisselam da gelecek. 40'tan fazla hadiste Hazreti İsa'nın geleceği haber verildi. Buhari gibi, Müslim gibi, Ebu Davud, Tirmizi gibi önemli kaynakların hepsinde bu hadisler mevcut. Kimi sahih mertebesinde, kimi hasen mertebesinde ve bunların hepsi bir araya geldiği zaman kuvvetli bir halat meydana getirir. Zayıf ipler bir araya geldiğinde nasıl ki kuvvetli bir halat meydana getirirse, aynı şekilde bu hadisler bir araya geldiği zaman mütevatir seviyesine yakın bir durum meydana gelir. İşte o hadislerde Allah Resulü ümmetinin geleceğini haber veriyor. Hazreti İsa'nın geleceğini de haber ediyor bize. Buyuruyor ki kıyamete yakın Hazreti İsa meleklerin arasında indirilecek. Zaten ölmedi. Ölmüş olsaydı bile yeniden bu azim görev için yeniden beden giydirilir ve yeniden dünyaya indirilir. Bediüzzaman'ın ifadesiyle ölmedi diyor o da. Yeryüzüne indirilecek. Hadislerde açıkça ifade olunuyor. Ve bunda bir mecaz söz konusu değil. Hakiki mana olarak anlamak icap eder. Hadisi mecaza yorumlamak, yani Hazreti İsa'nın kendisinin değil de mesajının gelmesi, inmesi şeklinde yorumlamak, haddi aşmaktan başka bir şey değildir. Hiçbir delile dayanmaksızın hakiki manayı bırakıp mecaz manaya yönelmektir. Hiçbir delile dayanmadan hadisler incelenecek olursa, Hazreti İsa'nın gelmesinin mecaz olarak değil, hakiki mana ile olduğu görülür. Hazreti İsa gelecek diyor Peygamberimiz. Meleklerin arasında indirilecek. Şam topraklarına, Suriye topraklarına, Şam denildiği zaman eskiden Suriye, Ürdün, Filistin toprakları, hatta Irak topraklarının hepsine Şam toprakları denirdi. O topraklarda bir yere indirilecek ve sonra Müslümanların imamı sabah namazında olacak bu olay. Müslümanlar kendi imamlarının arkasında namaz kılmak üzereyken Hazreti İsa indirilecek ve Müslümanlar onu görünce tanıyacaklar. Saçı ıslak gibi görünecek, üzerinde sarı elbise olacak, saçı ıslak olmadığı halde ıslak gibi görünecek. Ve Müslümanların imamı buyur namazı sen kıldır diyecek. Fakat o bu cemaat senin için toplanmıştır. Senin için ayağa kalkmıştır. Dolayısıyla sen onların imamısın, onlara sen namazı kıldır diyecek. Ve bu şekilde namaz kılındıktan sonra Hazreti İsa Aleyhisselam kapıları açın diyecek. Kapı açıldığı zaman Deccal askerleriyle beraber karşıda görünecek. Ve İsa'yı gördüğünde tuzun suda eridiği gibi eriyecek. Yani manen korkacak. Ve bu şekilde Hazreti İsa Aleyhisselam savaşı başlatacak. Ve müminler o gün galip gelecekler. Ve Taşlar, ağaçlar dile gelecekler. Arkalarına saklanan Yahudileri gösterecekler. Ey Müslüman, burada da bir Yahudi var, gel bunu da öldür diyecekler. Ve bu şekilde Hazreti İsa Aleyhisselam bir rivayette 7 sene, bir rivayette 40 sene kadar yeryüzünde kalacak. Ve Hazreti İsa'nın geldiği dönemde rahmet olacak. Gökyüzü yağmuru indirecek. Yer bütün bereketlerini ortaya koyacak. İnsanlar zenginleşecek. Ve artık sadaka almayacak, zekat almayacak hale gelecekler. Ve bu şekilde Hazreti İsa Aleyhisselam daha sonra ölecek. Ve Müslümanlar onun cenaze namazını kılacaklar. Bunun neresinde mecaz var? Bunun neresinde mecaz iddia edilebilir? Hazreti İsa'nın açıkça meleklerin arasında yere indirileceği ve bu şekilde savaş başlatılacağı ve Deccali Lod'un doğu kapısında yakalayacağı, Lod'un doğu kapısı denilen mekan bugünkü ifadeyle söylersek, İsrail'in Tel Aviv hava alanına denk düşmektedir. Allah Resulü o zamandan, henüz daha orada İsrail diye bir şey yokken o zamandan haber veriyordu. Lod'un da doğu kapısı denilen yer, şimdi haritada yerine yerleştirildiği zaman İsrail devletinin olduğu, Tel Aviv havaalanının olduğu yere denk geliyor. O zaman orada İsrail'in iyisi bile mevcut değildi. Hepiniz biliyorsunuz ki İsrail 1947-48'de kuruldu. Dolayısıyla Allah Resulü döneminde orada İsrail diye bir şey yok. Ama Efendimiz Deccal'in Yahudilerden olacağı, askerlerin Yahudilerden olacağı ve bu şekilde onları orada yakalayıp orada öldüreceği, şimdiki İsrail'in olduğu yeri tarif ediyordu. Bu hadis asırlar evvel yazılmış olan kitaplarda mevcut. Sahih seviyesinde, muhaddislerin sahih olarak kabul ettiği bir hadis. 1000 sene evvel yazıldı bu hadis. 1200 sene evvel yazıldı bu hadis Buharilerde, Müslümlerde. Bu hadisten şüphe edilebilir mi? Efendimizin söylediği aynen gerçekleşti. Orada bir İsrail devleti kuruldu. Ve dünyanın her tarafında da İslami hareketler gelişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği haber gerçekleşti. Domuzu öldürecek dedi. Hazreti İsa gelecek, domuzu öldürecek. Haçı da kıracak. Hristiyanlığın 2 tane temeli varsa bu ikisi. Hristiyanlık Hazreti İsa'nın tanrılığı üzerine kuruldu. İsa'yı tanrı kabul ettiler ve çarmıha gerilmiş bir tanrı olarak kabul ettiler. Dolayısıyla o tanrı çarmıha gerildiği için onun çekmiş olduğu acılar hürmetine Allah ona iman edenleri cennetine koyacak diye kabul ederler. Hazreti İsa gelecek ve haçı kıracak. Yani ben çarmıha gerilmedim. Benim adıma yalanlar uydurdunuz. Allah Azze ve Celle beni yükseltti. Kur'an bunu açıkça ifade eder. Hristiyanlar hem onu tanrı olarak görür, hem de onun çarmıha gerildiğini söylemek suretiyle çelişkiler içerisinde olduklarını gösterirler. Hem tanrı diyeceksiniz, hem de çarmıha gerildiğini söyleyeceksiniz. Olur mu böyle bir şey? Hazreti İsa Aleyhisselam haçı kıracak, bu şekilde şu mesajı verecek: ben çarmıha gerilmedim. Dininizi bunun üzerine bina ettiniz ama yalan üzerine bina ettiniz. Allah Azze ve Celle açıkça buyurur: وَمَا قَتَلُّهُ وَمَا صَلَبُهُ. Onu öldürmediler ve asmadılar. Çarmıha geremediler. وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Ama onlara benzer gösterildi. Allah İsa'yı yükseltti, kurtardı ve onlardan birini İsa'ya benzetti. Kur'an bunu açıkça ifade ettiği halde onlar dinlerini bunun üzerine bina ettiler. Çünkü bedava cennete girmek istiyorlardı. Hazreti İsa'yı normal bir peygamber olarak görecek olurlarsa, o zaman diğer peygamberler de öldürüldü, şehit edildi. O zaman onların sayesinde neden cennete gidilmiyor da Hazreti İsa'nın sayesinde neden cennete gidiliyor? Böyle bir soruyla muhatap olmamak için onu tanrının oğlu yaptılar. Ama Allah Resulü Hazreti İsa gelecek ve bunu reddedecek. Ben çarmıha gerilmedim diyecek. Domuzu da öldürecek. Bütün şeriatlerde domuz haram idi. Hristiyanlar helalleri haramları birbirine karıştırdılar. Haramları helal ettiler. İşte onu, o mesajı verecek Hazreti İsa Aleyhisselam. Siz haramları helal ettiniz diyecek. Domuzu öldürecek ve bu şekilde ben size domuzu helal kılmamıştım mesajını verecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İsa'nın gelmesi durumunda olacak olan olayı bize haber ediyor. Ve bu aynı zamanda şu manaya geliyor. Hristiyanlığın temellerini yıkacak yani Hazreti İsa.
Zaten
temeller çürük idi. Ve zaten şu anda o yanlışlarının yüzünden Avrupa toplumu, Amerika toplumu tamamen dinsiz bir toplum durumuna getirildi. Söyler misiniz şu anda Amerika ve Avrupa gerçekten Hristiyan mıdır? Yapılan istatistikler öyle olmadığını gösteriyor. Tamamen dinsizliğin yayıldığını gösteriyor. Çünkü bilim adamlarıyla çatıştı kilise. Üniversite ile kilise çatıştı. Kilise bilimin gelişmesinin önünde engeldi. Bilim adamlarını Engizisyon mahkemelerinde idam ediyordu. Hatta kanları yere düşmesin bu kafirlerin deyip onları ateşlerde yakıyorlardı. Böyle olunca bilim adamlarının Hristiyan kalması mümkün müdür? Bilim adamları dinsizleşti. Kilise bir taraftan bilim adamlarıyla düşman oldu. Diğer taraftan ruhbanlık diye bir şey uydurmak suretiyle evlenmemeyi, yıkanmamayı, yememeyi, içmemeyi, buna benzer şeyleri önerince, hayatın dışına çıkmayı takva olarak gösterince, işte o zaman insanlar dinden tamamen soğumaya başladılar. Krallarla uzlaştılar, fakir halkı sömürdüler, faiz yoluyla kilise her gün malına mal kattı, krallara faize borç verecek kadar zenginleştiler. Böyle olunca elbette ki insanlar dinden soğudular. Ve işte bugün Batı medeniyetinin dinsiz olmasının sebebi bu. Batı medeniyeti bugün eğer bu noktaya geldiysem, insanlık insanlığından utanacak bir noktaya geldiyse sebebi bu. Dinden tamamen uzaklaşmaktan başka çare bulamadılar. Çünkü o din onların gelişmesinin önünde engeldi. O dini tamamen terk etmek zorundaydılar. Gelişmek için bunu yapmak zorundaydılar. İşte onun için laikliği de icat ettiler. O dinin onlara engel olması yönünden, o sebepten dolayı, gelişmelerinin önünde engel olduğu için, krallarla anlaştığı için, hayatı zehir ettiği için, o dinin tamamen hayatın dışına atmak zorundaydılar. Kiliseye mahkum etmek zorundaydılar. İslam aleminde böyle bir şey olmadı ki. İslam aleminde buna ihtiyaç olmadı. İslam aleminde cami ile üniversite hiçbir zaman çatışmadı. Cami her zaman üniversitenin önünde gitti. Allah Azze ve Celle kitabında bilimin daha bugün keşfetmiş olduğu bir takım bilimsel gerçeklere haber verdi. Kur'an'da buna benzer onlarca ayet var. Bilimden haber veren ve şemsu tecri li mustakarrin leha zalike takdirul azizil alim. Güneş hareket ediyor diyor Allah Azze ve Celle. O zamandan haber ediyor Kur'an. Güneş durmuyor, hareket ediyor buyuruyor. Biz çocukken mektepte nasıl öğrendik hatırlayın. Güneş duruyor, dünya etrafında dönüyor diye öğretmediler mi bize? Allah Azze ve Celle o zamandan haber etmişti. Hayır demişti, güneş gidiyor ve şemsu tecri. Güneş gidiyor hareket halinde. Li mustakarrin leha, kendisi için takdir edilmiş bir yere doğru, varıp duracağı bir yere doğru, istikrar bulacağı bir yere doğru gidiyor. Allah Azze ve Celle bilimin önünde gider. Kur'an bilimin önünde gider. Bilimin bulamamış olduğu noktaları tespit eder. Ve insanlara ipuçları verir. Onlar üzerinde çalışmalarını sağlar. Bir tane ayet göstersinler bilim tarafından yanlış olduğu ispat edilmiş olan. Hristiyanlık böyle değildi. Dolayısıyla orada o normaldi. O din hayatın dışına çıkarmaları normaldi. Fakat İslam aleminde böyle bir şeye ihtiyaç yoktu. Neden İslam aleminde de aynı şeyi yaptılar? Kıymetli kardeşlerim, Hazreti İsa aleyhisselam geldiği zaman Hristiyanlığın biteceğini ifade etmiştim. لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينُ كُلِّ Bütün dinlere Allah bu dinini üstün kılmak istiyor çünkü. Madem ki ayet böyle buyuruyor, bütün dinlere üstün kılmak için. Demek ki İslam kıyamet kopmadan evvel bütün dinlere üstün olacağı bir asır gelecek. Allah Resulü bunu haber ediyor. Kur'an bunu haber ediyor. Kur'an açıkça söylüyor bütün dinlere. Aleddin-i kulli bütün dinlere üstün kılmak için Allah bu kitabı hidayet ile ve hak olarak gönderdi. Bütün dinlere üstün kılmak için. Demek kıyamet kopmadan evvel bütün dinlerin hükmü kalkacak. Deccal öldürülecek ve onun dini kaldırılacak. Hristiyanlar Hazreti İsa gelecek, domuzu öldürecek, haçı kıracak. Hristiyanlık da bitirilecek. Allah Azze ve Celle buna işaret eder. Peygamberimiz de bunu açıkça ifade eder bize. Bir hadiste buyurur ki, bu din nübüvvet ile başladı. Allah'ın istediği kadar bir süre böyle devam edecek. Yani ben aranızda kalacağım demek istiyor. Sonra o bitecek, yani o dönem, birinci dönem bitecek, yani ben öleceğim demek istiyor. İkinci dönem başlayacak, raşit halifeler gelecek, adaletli halifeler, dört halifem ya da beş halife Hazreti Hasan'ı da sayarsanız. Efendimiz bu dönemin ne kadar süreceğini başka bir hadiste ifade eder. Benden sonra hilafet 30 sene sürecek buyurur. 30 sene kadar raşit halifelerin olacağını ifade eder. Ve sonra hadisin devamında o da bitecek. Daha sonra 3. dönem gelecek. Padişahlık dönemi, meliklik dönemi gelecek. Babadan oğula geçen sistem gelecek. O da Allah'ın istediği kadar bir süre devam edecek. Ve sonra o da bitecek. Ondan sonra zorbalık dönemi gelecek. Diktatörlük dönemi gelecek. Krallık dönemi gelecek. Her tarafta zulümler olacak Müslümanlara. Ve sonra o da Allah'ın istediği kadar devam ettikten sonra o da bitecek. Ve 5. dönem gelecek. Yeniden her tarafta İslam hilafeti kurulacak. Yeniden İslam medeniyeti kurulacak. Yeniden adalet tesis edilecek. Allah Resulü 5 dönem olduğunu ifade eder. Bu hadisin başka bir varyantında buyurur ki, bu din rahmet ile nübüvvet ile başladı. 1. ve 2. dönemi kastediyor. Sonra meliklik dönemi olacak. Padişahlık dönemi ve zulüm dönemini 3. ve 4. dönemi kasteder. Sonra o dönemden sonra tekrar İslam hilafeti kurulacak ve yeryüzünde adalet tesis edilecek ve yeryüzünde bolluk ve bereket olacak. Gökyüzünde yağmur o kadar bereketli bir şekilde yağacak ki yeryüzünde yağmur yağmayan bir nokta kalmayacak ve toprak verdikçe verecek, bolluk olacak ve adalet tesis edilecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin geleceğini haber veriyor. Nasıl ki o zaman şimdiye kadar olan zamanı haber verdiği gibi gelecekte olacak olanları da haber veriyor. 1. dönemden sonra, Efendimiz'den sonra yani 2. dönem gerçekleşmedi mi? Gerçekten de Peygamberimiz'den sonra adaletli halifeler, Ebu Bekirler, Ömerler dönemi gelmedi mi? Gerçekten de onlardan sonra babadan oğula geçen Emeviler saltanatın dönemi başlamadı mı? Osmanlı'ya kadar 1920'lere kadar devam etmedi mi? Gerçekten de 1920'lerden sonra İslam aleminin her tarafında diktatörlükler kurulmadı mı? 80-90 senedir her tarafta diktatörlükler yok mu? Şu anda yavaş yavaş devrildiğini de görmüyor musunuz? Her tarafta diktatörlükler kurulmadı mı? Allah Resulü'nün verdiği haberler çıkmadı mı? Suriye'de diktatörlük yok muydu? Ürdün'de krallık yok muydu? Halen de yok mu? Gidin Suriye krallık, Ürdün krallık, Arabistan krallık, Birleşik Arap Emirlikleri krallık, Kuveyt krallık, Irak krallık, Mısır krallık. Her taraftan krallıklar kurulmadı mı? Allah Resulü'nün haber verdiği gibi bunlar zulümler yapmadılar mı? Bu memlekette de nice zulümler olmadı mı? Allah Resulü'nün haber verdiği gerçekleşti. Madem ki dört devre gerçek çıktı, madem ki hepsi gerçekmiş, o halde beşinci devrede gerçek ve şu anda da görülen odur. Bütün gelişmeler de onu göstermektedir. Dünyanın her tarafında İslami gelişmeler bunu göstermiyor mu? Her tarafta yeniden ümmetin uyandığını görmüyor musunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde ümmetinin belki bazı dönemlerinin kötü olacağını ama sonradan tekrardan düzeleceğini, tekrardan uyanışın gerçekleşeceğini haber veriyor. Buyuruyor ki onlar kertenkelenin deliğine girseler siz de takip edeceksiniz. Dediler ki ya Resulallah onlar dediğin kim? Kimi takip edeceğiz? Ehli kitabı mı kastediyorsun ya Resulallah? Evet dedi, başka kim olacak ki? Ehli kitaptan başka kim olacak? Onlar kertenkelenin deliğine girseler siz de gireceksiniz. Onların kılık kıyafetini bir şey zannedecek alacaksınız. Onların kanunlarını bir şey zannedecek alacaksınız. Onların kültürlerini bir şey zannedecek alacaksınız. İşte o zaman çökmeye başlayacaksınız. Efendimiz bir taraftan 3. dönemi, 4. dönemi anlatıyor bize. Çok dönemi geçireceğimizi, onlara hayranlık duyacağımızı anlatıyor. O dönemlerin de olacağını söylüyor. Ama diğer taraftan o dönemden sonrasını da bize söylüyor, bize moral de veriyor. Müminler gayret göstersinler diye, ümitsizliğe kapılmasınlar diye. Çünkü Allah Resulüne Rabbi bildiriyor, ümmetinin ileride zor durumlara düşeceğini. Allah Azze ve Celle kendisine bildiriyor ve Peygamberimiz de ümmetini gelecek günlere hazırlıyor. Ve kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadiste bunları ifade etti. Benim ümmetimden bir cemaat kıyamete kadar hak üzere olmaya devam edecek ve bu davanın mücadelesini vermeye devam edecek. Onların bu cihadını ne adaletlilerin adaleti engelleyebilecek, ne de zalimlerin zulmü engelleyebilecek. Ve Allah Resulü açık bir şekilde, hiçbir şekilde bu cihat hareketinin kıyamete kadar bitmeyeceğini ifade ediyor bize. Bu din bütün evlere girecek buyurdu. Bu din bütün evlere girecek. Kıldan yapılmış olan çadırlara da girecek. Kerpiçten yapılmış olan evlere de girecek. Taştan örülmüş olan evlere de girecek. Bu dinin girmediği hiçbir ev kalmayacak buyurdu. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dediği şeyler hepsi birer birer gerçekleşiyor. Ve şu anda Avrupa tamamen dinsiz olmuş durumda. Yeni bir şeyler arıyorlar. Boşluk içerisindeler. Boşluk içerisindeler. Bir zamanlar kendilerine yeni bir ilah bulmuşlardı. Bilimi ve aklı ilah olarak gördüler. Tanrı öldü dediler. Tanrı'yı biz öldürdük dediler. Bunu batılı filozoflar söylediler. Bunu ben söylemiyorum, bunu onlar söylediler. İftira atmıyoruz, onların kitaplarında geçiyor. Tanrı öldü, onu biz öldürdük dediler. Artık vahye ihtiyacımız yok dediler. Allah'a ihtiyacımız yok dediler. Biz kendimiz kendimize yön verebiliriz dediler. Akıl ile, bilim ile kendi kendimize yön verebiliriz dediler. Ve meydana getirdikleri devletlere bir bakın. Verdikleri yöne bir bakın, nasıl yön vermişler. Bugün Amerika'da, Kaliforniya'da, üniversitede yapılan ankette %84 kız ve erkeklerin %84'ünün cinsel hastalıklara kapılmış olduğu, yine Amerika'da yapılan istatistikte, anketlerde çıkan sonuca göre %90'ında toplumun, genel olarak gençliğin %90'ında zührevi hastalıklar olduğu tespit edildi. Allahsız bir medeniyetin sonuçları. Onlar vahyi kaldırıp onun yerine aklı koyacaklarını zannettiler. Akıl onlara yön verecek zannettiler. Akıl kafi gelir zannettiler. Din emniyetini, mal emniyetini, can emniyetini, nesil emniyetini, akıl emniyetini sağlar zannettiler. Sağlamadı. Ne din emniyeti kaldı, ne mal, ne can, ne de akıl emniyeti. Aklın dediği yapılıyor mu şu anda? Akıl içkinin zararlı olduğunu söylüyor. Neden içkinin fabrikasını kuruyorlar? Akıl şunların, Allah'ın haram kıldığı her bir şeyin zararlı olduğunu akıl da kabul ediyor. Madem ki vahye uymayacaklar, akla uyacaklardı. Neden o halde bunları serbest bıraktılar? Neden bunları yaydıkça yaydılar? Hani bunlar Allah'a uymayacaklar, bilime uyacaklardı? Hani üniversitelere uyacaklardı? Hani üniversitelerin, laboratuvarların sonuçlarına göre yaşayacaklardı? Neden? Demek ki bunlar aslında nefislerine uyuyorlar. Demek ki bunlar nefislerine uymak istiyorlar. Bilimi koydular dinin yerine. Vahye ihtiyacımız yok dediler. Halbuki bilimin insanı insan yapmak gibi bir görevi yok ki. Bilim insanı insan yapmak için değil. Bilim insanı reşit yapmak için değil. Medeni yapmak için değil. Bilim insanın hayatını kolaylaştırmak içindir. Bilim insana uçak yapar. Bilim insana telefon yapar. Bilim teknolojiyi gerçekleştirir. Bilimin insana yön verme diye bir vazifesi yok ki zaten. Bilim insanın nefsini terbiye edemez ki. Bilim insanı Allah'ı Allah gibi tanıyamaz ki. Dünyanın önde gelen bilim adamlarından ömrü insanla ilgili bilimlerle geçmiş, tıp ilmiyle ömrünü geçirmiş olan Alex Carrel gibiler itiraf etmek zorunda kaldılar. İnsan bir meçhuldür, onu tanıyamıyoruz dediler. İnsanın ruhu var, insanın nefsi var, insanın sadece cesedi yok ki. Belki cesedini tanıyabiliyoruz, ameliyat yapabiliyoruz ama insanın ruhunu laboratuvara sokamıyoruz. Ameliyat masasına yatıramıyoruz, insanın nefsini terbiye edemiyoruz. İnsanın nefsini, insan nefsini yaratan Allah terbiye edebilir. Bilimi onun yerine koymaya kalktılar. Vahye ihtiyacımız yok dediler. Halbuki insanın nefsini tanımayanlar nasıl olur da insana yön vermeye kalkabilirler? Ruhu bilmiyorlar. Ruh hakkında bize bilgi verilmemiş. Ruhu tanımıyoruz, bilmiyoruz. Nefsi tanımıyoruz. Nefis denilen şey ruh mudur? Onu bile tam olarak bilmiyoruz. Acaba nefis ruhla bedenin birleşimi midir? Onu bile tam olarak bilmiyoruz. Dolayısıyla biz insana nasıl yön verebiliriz? Yanlış yaptılar. Onların bu yanlışını gören Hegel ve Nietzsche gibi batılı filozoflar örnek ahlakçılık felsefesini geliştirdiler. Batı insanının tamamen ahlaksızlaştığını gördükleri zaman, mutsuz olduklarını gördükleri zaman, işte o zaman bu felsefeyi geliştirdiler. Ahlaklı bir toplum meydana getireceklerini düşündüler. Olmadı. Auguste Comte daha sonrasında tabiatçılık felsefesini geliştirdi. Her şeyin tabiat tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. O da tutmadı. Hepsi birer birer çöktü. Daha sonra Marx geldi. O da her şeyin temelini, ekonomiyi oturttu. Sosyalizmi, komünizmi icat etti. Ve bu şekilde ekonominin insana huzur vereceğini, insanın bütün ihtiyaçlarının bundan ibaret olduğunu söyledi. O da çöktü gitti. Hiçbirisi insanın ihtiyaçlarını göremedi, karşılayamadı. Ve bugün Batı insanı alkolün tesiri altında. Alkol ve alkole bağlı olarak uyuşturucu. Bugün Avrupa'da Amerika'da akıl hastalıkları %55 seviyesine yükseldi. 1978'de yapılan istatistiklere göre Amerika'daki hastaların %55'i akıl hastası. Dünyanın en zengin devletlerinden olan İsveç'teki hastaların %25'i akıl hastası. Akıl hastalığını çoğalttılar. İnsanları delirttiler ama insanları iyileştiremediler. Öyle bir medeniyet meydana getirdiler ki insanlığın geleceğini kararttılar. İnsanlığın huzurunu götürdüler. Ve bugün Batı'nın değerleri tükenmiş. İnsanlığı neye davet ediyorlar? Bir zamanlar sosyalizme davet ettiler. Müslümanlardan bazıları bunların tesiri altında kaldı. İslam sosyalizmi gibi bir takım tabirler kullanmaya başladılar. Sanki İslam'ın kendi ekonomik doktrini yokmuş gibi. Sanki İslam bir bütün değilmiş gibi. Sosyalizmden ekonomiyi, ekonomik felsefeyi almaya kalkıştılar. Hatta ondan öncesinde Nazizm'den etkilenenler oldu. İslam Nazizmi diyenler bile oldu. Bu şekilde Batı medeniyetinin karşısında eziklik duyanlar. Bir zamanlar nasıl ki İslam Nazizmi dediler, nasıl ki İslam Sosyalizmi dediler, şimdi de İslam Demokrasisi diyorlar adına. O zamanlar sosyalizm ile İslam'ı bağdaştırmaya kalkan, aşağılık kompleksine kapılmış olan bu zavallı varlıklar, onların benzerleri bugün aynı şekilde İslam'ın tamamen demokrasiyle aynı olduğunu söyleyecek kadar ileri gittiler. Bugün Batı insanlığa neyi vaat ediyor? Bugün Batı'nın insanlara vaat edebileceği hiçbir şey kalmamıştır teknolojiden başka. Teknoloji ise insana huzur getirmemiştir. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, Batılı insana da bizim kendi insanımıza da bir şeyler yapmak lazım. Onlara bir şeyler sunmak lazım. Bugünün insanının ihtiyacı teknoloji değil ki, Müslümanlar teknoloji alanında ilerleme gayreti içerisine girmişler. Bugünün insanına sizin teknolojik olarak verebileceğiniz hiçbir şey yok. Avrupa'ya, Amerika'ya teknoloji noktasında varabilmek uzun yıllar ister. Ama bugün Avrupa'ya da Amerika'ya da acilen verebileceğimiz elimizde çok önemli bir şeyimiz var. Tevhid akidesi var. Bizim onlara teknolojiyi verebilmemiz mümkün değil şu an için. Ama bizim onlara verebileceğimiz inancımız var. İtikadımız var. Gelin insanlara kul olmayın. Gelin bu yanlış ideolojiler, insan mahsulü fikirler sizi bu hale getirdi. Gelin bunları bırakın diyebiliriz.
Tekbir.
Gelin bunları bırakın, bu ideolojileri bırakın diyebiliriz. Biz bunu diyeceğimize, bizim peygamberimiz hiçbir medeniyetin parçası olmadı. Hiçbir medeniyetin parçası olarak gönderilmedi. Başka medeniyetlerin içerisinde yer almaya çalışmadı. Senin peygamberim dediğin kişi yeni bir medeniyet meydana getirdi. Sana düşen vazife de bu. Kendi medeniyetini kurmak zorundasın. Sen yanlış medeniyetlerin içinde yer almak için mi yaratıldın? Sen kendi medeniyetini kurmakla görevlisin. Medeniyetler ittifakı da ne demek? Medeniyetler arası diyalog da ne demek? Medeniyetleri inançlar meydana getirirler. İnançlar ittifak etmez ki, tevhid ile teslis ittifak etmez ki. Allah ya tektir ya da çoktur. Hazreti İsa ya Allah'tır ya bir insandır. Bunun ortası olmaz ki, medeniyetler ittifak etmez ki. İslam medeniyetini tevhid akidesi meydana getirir, Batı medeniyetini teslis akidesi meydana getirmiştir. Medeniyetler ittifak edemez, tevhid ile teslisin ittifak edememesi gibi. Kendi medeniyetini kurmak zorunda olanlar nasıl olur da başka medeniyetlerin içinde yer almaya kalkışırlar? Hazreti Peygamber bunun için mi gönderildi? Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle bize bir vazife verdi. Bu vazife Yeryüzünde yeni bir medeniyet meydana getirme vazifesi. Hazreti Peygamber de bize o vazifeyi yerine getirebilmemiz için moral verdi. Bize bir takım haberler verdi. Ümmetimden her 100 yılda bir müceddidler gelecek dedi. Dini tazeleyecekler, yenileyecekler. Her asırda müceddidler gelecek. Bir tane müceddit değil, her alanda müceddidler gelecek. Dini tazeleyen, yenileyen, yeniden Müslümanları uyandıran, her alanda, iman alanında, ibadet alanında, fıkıh alanında, bütün alanlarda insanları uyandıracak olan müceddidler gönderileceğini haber verdi. Ve öyle de oldu. Ümmet her ne kadar zayıfladıysa da tamamen bitmedi. Evet, tevhidin üzerinde durduğu asırlarda sıhhatliydim. Kişilerle ilgilendiği zaman hastalanmaya başladı. Mala mülke düştüğü zaman, ona önem verdiği zaman artık çökmeye başladı. Bugün ümmeti yeniden ayağa kaldırmak isteyenler, ümmeti yatağa düşüren sebebi keşfetmek zorundadırlar. Eğer bugün ümmetin yeniden kurtuluşunu istiyorlarsa, eğer ümmetin ayağa kalkmasını istiyorsak, ümmetimizin bir geleceğinin olmasını istiyorsak, ümmetimizi yatağa düşüren sebebi keşfetmek zorundayız. Peygamberimiz onu bize haber ediyor. Çünkü çok iyi biliyor ki, çok iyi biliyor ki şeytanlar, iki ayaklı şeytanlar, zuhrufel kavl söyleyenler, yaldızlı sözler söyleyenler onları aldatacaklar. Şeyatinel ins vel cin, insan ve cin şeytanları onları aldatacaklar, başka sebepler gösterecekler. Ümmetin çökmesinin sebebi olarak başka sebepler gösterecekler. Asıl sebebi keşfetmeyelim diye. O yüzden Peygamberimiz asıl sebebi bize söylüyor. Buyuruyor ki, bir zaman gelecek, size başka milletler saldıracaklar. Sizden çekinmeyecekler. Kalplerinizde, onların kalplerinde sizden bir korku kalmayacak. Ya Resulallah dediler, neden bizden korkmayacaklar? Sayımız mı azalacak ileride? Hayır dedi, tersine. Sayınız çoğalacak, çoğalacak, çoğalacak. Çekirgeler kadar çok olacaksınız. Ama selin üzerindeki köpük gibi, çerçöp gibi kıymetsiz olacaksınız. 1,5 milyar olacaksınız ama kıymetiniz olmayacak. Dünya devletleri arasında kıymet harbiyeniz olmayacak. Neden ya Resulallah dediler? Çünkü dedi kalbinizde vehn olacak. Vehn nedir dediler? Hepsi Arap da Arapça biliyorlardı. Vehn aslında kelime manası zafiyet demek. Fakat Peygamberimiz neyi kastediyordu acaba? Hangi zafiyeti yani? Zafiyetler çoktur. Acaba hangi zafiyeti kastediyordu? Sordular, vehn nedir ya Resulallah? Buyurdu ki, kerahiyetül mevt ve hubbud dünya, ölüm korkusu ve dünya sevgisi, bu sizi yere batıracak. Ölümden korkacaksınız, görevinizi yapmayacaksınız. Korkak olacaksınız. Sanki korkak olduğunuz zaman uzun yaşayacakmışsınız gibi. Sanki cesur olduğunuz zaman kısa yaşayacakmışsınız gibi. Ölümden korku kalbinize girecek. Çünkü dünyayı seveceksiniz. Hazreti Peygamber sebebi bize açıklıyor. Ama bize başka sebepler önümüze sunuyorlar. Başka sebepler. Ne diyorlar bize? Bilimde geri kaldınız o yüzden diyorlar. Bilimde geri kaldınız, bilime ağırlık verin diyorlar. Kültürel faaliyetler yapın diyorlar. İnsani yardımlar yapın diyorlar. Bizi başka alanlara sevk ediyorlar. Müslümanlar yardım yapmaz değil, yardım ederler. Ama onlar için yardım yapmak, faaliyetlerinin sadece bir parçası olabilir. Bir fakire bir paket yardım vermek hiçbir şey ifade etmez. Memleketin kurtuluşu adına, ümmetin geleceği adına bir şey ifade etmez. Eğer o büyük bir çalışmanın bir parçası olarak yapılıyorsa o başka. Bizi başka istikametlere sevk ederler. Siz fıkıhı geliştirmediniz derler. Fıkıhı geliştirin. Modern fıkıh anlayışları, modernistçe yaklaşımlar meydana getirmeye çalışırlar. Siz fıkıhı geliştirseydiniz, yeni içtihatlar yapabilseydiniz, yeni imam-ı azamlar çıkarabilseydiniz böyle olmazdınız derler. Halbuki bugün imam-ı azamlar, imam-ı şafiler olsa kim dinler bunları? Hangi devlet fetva ister imam-ı şafiden? Hangi devlet fetva ister imam-ı azamdan? Hangi devlet Abdülkadir Geylani'yi adam yerine koyar bugün? Bugün mesele o değil. Bugün onun günü değil. Bugün İmam-ı Azam yetiştirme, İmam Şafii yetiştirme günü değil. Ondan dolayı bu hale gelmedik. Zamanında İmam-ı Azam da vardı, İmam-ı Şafii de vardı. Bilimde de çok ilerideydik. Matematikte, fizikte, kimyada, tıpta 16. asra kadar dünyada bilim bizim elimizdeydi. Batılılar Rönesans'ı 16. asırda başardılar. 15. asrın sonu, 16. asrın başları. Bu tarih size bir şey hatırlatmıyor mu? 1450'ler size bir şey hatırlatmıyor mu? 15. asrın sonları İstanbul'un fethini hatırlatmıyor mu size? Bizimle karşılaştılar. Biz Avrupa tarafına geçtik. Anadolu'daydık o zamana kadar. Avrupa'ya geçtik. Avrupa'ya geçince bizimle karşılaştılar. Bizdeki bilimi gördüler. Matematiği, fiziği, kimyayı, her şeyi gördüler. Bizden aldılar, tercümeler yaptılar. Ondan sonra Rönesans'ı başardılar. Bunu vicdanlı batılılar inkar etmezler. Açıkça söyleyen filozoflar var. Batılı filozoflardan bunu açık ifade edenler var. Biz Rönesans'ı İslamiyet'e borçluyuz demektedirler. Biz bilimde ileriydik. Neden? Demek ki bizi bu noktaya getiren başka bir şey olmalı. Sebebi bulmalıyız. Bir hasta doktora gittiği zaman doktor evvela o mikrobu teşhis etmeli. O bakterileri tespit etmeli. Yapması gereken tahlildir. Tahlil yapmalı. Virüsleri tespit etmeli. Bunu yapmayanlar gerçek çözümün peşinde değildirler. Sebep başka, araz başkadır. Sebep ile belirtiler, sonuçlar başka başka şeylerdir. Bir hastayı hasta eden bir virüstür, o sebeptir. Sebep odur ama belirtisi mesela ateşin yükselmesidir. Ateşi düşürmekle bir yere varamazsınız ki. Mesela elini yüzünü yıkamakla ateş belki o anda düşer ama sonrasını tekrar çıkar. O virüsü öldürmek zorundasınız. O mikrobu öldürmek zorundasınız. Bunu yapmayanlar ateşi düşürmekle ne yapacaklarını zannediyorlar. İnsanların kılık kıyafetiyle uğraşanlar, belirtilerle uğraşıyorlar, arazlarla uğraşıyorlar. Esas sebeple uğraşmıyorlar. Memleketteki içkiyle, kumarla uğraşanlar aslında esas sebeple uğraşmış olmuyorlar. Bunlar sadece sonuçtur. Bunlar sadece o mikrobun belirtileridir. Mikrop başka bir şey. Nedir o mikrop? Kıymetli kardeşlerim, biz batıdan önce maddi adetleri aldık. Sonra önce maddi şeyleri aldık. Matbaa gibi bir teknolojik bir takım icatları aldık. Sonrasında maddi adetleri aldık. İddiamız teknolojiyi alacağız, ahlaklarını almayacağız idi. Heyhat, mümkün müdür? Teknolojiyi kimden alıyorsan ahlakı da oradan alırsın. İddia buydu. Anlamadılar. Bunun sonucunda ahlakın da geleceğini anlamadılar. Ve böyle iddiada bulundular. Maddi şeyleri aldılar. Sonra maddi adetleri aldılar. Sonra kültür unsurlarını, sanatını, kanunlarını aldılar. Sonra ahlaki kriterlerini aldılar. Sonra da inançlarını aldılar. Laiklik onların inancıdır. En sonunda onu da aldılar. Demokrasiyi de aldılar. Demokrasi deyince aklınıza fikir özgürlüğü gelmesin. Sadece ondan ibaret midir demokrasi? Gerçeği saklıyorlar. Demokrasilerde Allah'ın haram kıldığı her şey helaldir. Sadece fikir özgürlüğü yok. Bir noktası İslam'a benziyor diye İslam sayılamaz. İslam'a uygun kabul edilemez. Bir bisikletle bir kamyon da birbirine benzer. Her ikisinin de tekerleği var. Bir bisikletle bir Mercedes de birbirine benzer. Kötü bir taksiyle bir Mercedes de birbirine benzer. Hatta bir bisikletle bir uçak bile birbirine benzer. Eğer bir noktasını kastediyorsanız ikisinin benzer noktaları var. Her ikisinin de tekerleği var. Ama ikisi aynı mıdır? İslam ile demokrasinin bazı noktaları aynı olabilir. Ama İslam neyi haram kılmışsa demokraside hepsi serbesttir. Neden onlar gündeme getirilmiyor? Gerçekler konuşulmalı. Nasıl ki İslam sosyalizmi olamaz ise, nasıl ki İslam nazizmi olamaz ise, İslam demokrasisi de olamaz. İslam bir bütündür. İslam'ın başka bir ideolojiye, bir ideolojiden bir şey almaya ihtiyacı yoktur. Müslümanlar neden aşağılık kompleksi içerisindedirler? Neden kendi medeniyetlerini tam olarak savunmuyorlar? Neden safi bir hareket meydana getirmiyorlar? Safi bir hareket meydana getirmezseniz, safi bir İslam medeniyeti kuramazsınız. Safi bir medeniyet kurmak istiyorsanız, onlar kertenkelenin deline girseler, girmediğiniz bir medeniyet kurmak istiyorsanız, hareketiniz de safi olmalı. Bütün bunları aldık. Sonunda inançlarını almaya başladık. Esas mesele neydi? Şimdi nereden başlamak lazım? Onlar bu sırayla gittiler. Önce maddi şeyleri verdiler. Sonra maddi adetlerini verdiler. Sonra kültürlerini verdiler. Sonra ahlaklarını verdiler. Sonra inançlarını verdiler. Çünkü direkt olarak inançlarını veremezlerdi. İnanç insanların en çok sağlam olduğu noktadır. O yüzden onu en sona bıraktılar. Önce zemin hazırladılar. Önce maddi şeyleri verdiler. Ondan sonra diğerlerini ve bizi hazırladılar. Kıymetli kardeşlerim, ne demek istiyorum ben? Maddi şeyler almayalım mı? Matbaayı almayalım mı mesela? Bunu o zaman da bile söyleyen akıllı bir adam yoktur. Herhalde onu iddia ediyor değilim. Herhalde onu söylemek için gelmedim. Herhalde bilimi inkar edenlerden değilim. Peki ben ne demek istiyorum? Bir taraftan İslam ikra diye başlamış diyeceğiz. Oku diye başlamış. İlim Çin'de olsa gidin alın buyurulmuş. Peki buna göre o zaman maddi şeyler almayacak mıyız? Allah Resulü ilim Çin'de de olsa gidin alın benzeri bir takım ifadelerde bulundu. İlmini gidin alın dedi. Gidin matbaayı alın gelin demedi ki, ilmini alın dedi. İlmi almalıydık, kendimiz yapmalıydık. O zaman bizim neslimiz Avrupa hayranı olmayacaktı. O zaman paralarımız oralara akmayacaktı. O zaman kendi bilimimiz gelişecekti. O zaman neslimizi onlara kaptırmayacaktık. Bilimi alacaktık. Onlar bizden nasıl ki bilimi alıp tercümeler yaptılar ama bize mal sattılar, bize bilimini vermediler. Biz mal aldık, bilim almadık. Asıl sebep neydi? Onu keşfetmediler ve şimdi bazı insanlarımız o maddi şeylerle mücadele etmek gerektiğine inanıyor. Kimi maddi adetlerle, batı adetleriyle mücadele etmek gerektiğine inanıyor. Kimi batının kültürüyle, sanatıyla mücadele etmemiz gerektiğine inanıyor. Mesela diyelim ki heykel batıya ait bir sanattır. Mesela bunu kaldırsanız ne olacak? Memleketinize İslam mı gelecek? Mesela içkiyi kaldırsanız ne olacak? İslam mı gelecek? Mesela kadınlar başını örse ne olacak? İslam mı gelecek? Gelmeyecek. İçki fabrikası kapansa İslam mı gelecek? Faizli bankalar kapansa İslam mı gelecek? İslam nedir? İslam Allah'ın hakimiyetidir. La ilahe illallah'tır. İslam Allah'ın dediğinin olmasıdır. Allah'ın Allah dediği için bir şeyin öyle olmasıdır. İnsanlar dediği için değil, Allah dediği için öyle olmasıdır. Allah'a teslimiyettir. Bu gerçekleşmedikten sonra, yani tevhid, bizi bu noktaya getiren o mikrop bu. Tevhidin terk edilmesi, şirke düşülmesi. Biz tevhidi savunuyorduk. Allah'ın istediği bir dünya meydana getiriyorduk. Onu bıraktık. Ve biz, bizi bu noktaya getiren bir diğer mikrop da dünya sevgisi ve ölüm korkusu, Efendimizin ifade ettiği gibi. Bunların halledilmesi lazım kıymetli kardeşlerim. Tevhid öğretilmeli. Tevhid bütün bu hastalıklarımızı çözecek olan tek ilaçtır. Bütün meseleleri hepsini tek tek halledemezsiniz. Binlerce mesele var. Binlerce haram var. Binlerce değiştirilmesi gereken mesele var. Hangi birini halledeceksiniz? Ama insanlara Allah'a itaati öğretirsiniz. Allah ne demişse o, onu öğretirsiniz, tevhidi öğretirsiniz. İşte o zaman insanlar yavaş yavaş bütün yanlışları terk etmeye başlar ve işte o zaman kullara kulluktan kurtulur, Allah'a itaat eder insanlara değil. Bu noktaya gelmemizin sebebi bu. İnsanlara itaat edildi, Allah'a değil. İnsanlar bir takım şeyler emretti. Allah'ın emirlerine muhalif emirlerde bulundular. Ve insanlar emretti, toplum da yaptı. Siz kim oluyorsunuz ki Allah'ın emrine muhalif emir veriyorsunuz demediler. İşte sorun bu. Öyle olunca haramlar ard arda gelmeye başladı. Ümmet hastalanmaya başladı. Her taraftan mikrop kapmaya başladı. Bugün ümmeti kurtarma sevdası içerisinde olanlar evvela bu meseleleri anlamak zorundalar. Mikrobu teşhis etmek zorundalar. O dünya sevgisi denilen mikrobu atmadıktan sonra kalplerden hiçbir şekilde bir yara varabilmek mümkün değil. O dünya sevgisi denilen o mikrop bizi bu hale getirdi. O mikrobu Allah Resulü bize haber ediyor. Size saldıracaklar, sizden çekinmeyecekler, kıymetiniz kalmayacak. Çünkü kalbinizde bu olacak. O dünya sevgisi olunca sizden çekinmeyecekler. Allah Resulü bize gerçek sebebi söylüyor. Fakat bize başkaları başka sebepler önümüze koyuyorlar. Başka sebepleri sebep zannedelim istiyorlar. Fıkıhı modernleştirin diyorlar. Kelamı yeniden yazmalısınız diyorlar. Yeni kelam. Yeni bir, yeniden İslam'ın felsefi yönünü yeniden ortaya koymalısınız diyorlar. Sanki millet tevhidi anlamış ve tevhid onları kurtarmamış bu durumdan. Sanki dünya sevgisini kalplerinden atmışlar da bu durumdan kurtulmamışlar. Sanki bugün eksiğimiz İmam-ı Azamlarmış. Bugün fıkıhı yeniden yazalım diyorlar. Yeniden içtihat yapalım diyorlar. Mesele o mudur? Sizin tek projeniz bu mudur? Böyle söyleyenler, tek projeniz bu mudur? Bugün istediğiniz içtihadı yapın. Hangi devlet sizi dinler? İstediğiniz projeyi ortaya koyun. Kim sizi dinler? Mesele o değil. Bizi başka taraflara sevk ediyorlar. Bize bilimde geri kaldınız, bilimle ilgilenin diyorlar. Matematikte, fizikte ilerlememizi istiyorlar. Bizi o taraflara sevk ediyorlar. Çünkü çok iyi biliyorlar ki matematikle, fizikle inkılaplar yapılmaz. Bunu çok iyi biliyorlar. Hiçbir zaman hiçbir matematikçi, fizikçi, kimyacı, tıpçı yeryüzünde inkılaplar gerçekleştirmemiştir. Çok iyi biliyorlar, hiçbir filozof yeryüzünde inkılaplar gerçekleştirmemiştir. Çok iyi biliyorlar, hiçbir kodaman yeryüzünde inkılaplar gerçekleştirmemiştir. Dava adamı yetişmesin diye başka taraflara sevk etmek istiyorlar. Kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başımıza gelecek olan şeyleri bize önceden haber ediyor. Ve insanlığın hangi noktaya geleceğini de haber ediyor. Ve ilerisinin tekrardan düzeleceğini de müjdesini de bize veriyor. Mesel-i ümmeti kel matar buyuruyor. Ümmetimin hali yağmura benzer. La yudra evvelu hayr em ahiru. Bilinmez ki başı mı hayırlı yoksa sonu mu? Başı mı hayırlı Ebu Bekirlerin, Ömerlerin dönemi mi? Evet, evet yağmurun ilki daha hayırlıdır ama kalite olarak öyle, etki olarak öyle ama sayı olarak öyle olmayabilir. Es-sabikun, es-sabikun. Vaka suresinde de öncülerden bahsederken çoğunluğunun öncekilerden olduğunu ifade eder öncüler. Yüzde olarak öncekilerden, sahabe neslinden ve sonrakilerden de çıkacak buyurur. Belki sayı olarak öncekilerden daha fazla, yüzde olarak değil ama sayı olarak öncekilerden daha fazla. Mesel-i ümmeti kel matar. Ümmetimin misali yağmur gibi. Belki baştaki ilk Müslümanlar çok kaliteliydi. Ama sonradan da büyük bir kitle geleceğini haber veriyor Hazreti Peygamber. Yağmur gibi. Başı mı hayırlı yoksa sonu mu bilinmez buyurur. Bedel İslam-ı garibe buyuruyor. İslam garip olarak başladı. Ve seyyaudu keme bede garibem. Ve tekrar garip hale döner. Tekrar eski haline döner. Garip bir şekilde başladı. Tekrar garip hale döner. Allah Resulü ne demek istiyor? Arapça bilenler bilir ki yaudu kelimesi, yani döner manasına gelen bu kelime, ifal babından getirilirse yuidu olarak yani söylenirse öyle de anlamak mümkün yani bunu. Yaudu, yuidu olarak da anlaşılmıştır Arapçada. O zaman mana şöyle olmaktadır. İslam garip olarak başladı, evet. Tekrar garip hale dönecek, evet. Ama yeniden başlayacak. Eski haline dönecek. Yani nasıl ki garip idi ve başlamıştı. Garip olarak başlamıştı. Yeniden garip olarak başlayacak. Yeryüzünün her tarafında şu andaki gelişmeler de bunu gösteriyor. Çünkü İslam fıtrat dinidir. Çünkü İslam insanlara bir hedef göstermektedir. Ve fıtrata uygundur. Batılı insanın bugün bir hedefi kalmamıştır. Ne yapacağını bilemez bir vaziyettedir. Nereden geldin? Nereden geldim? Niçin geldim? Nereye gidiyorum? Sorularının cevabını verememektedir. Avrupa'da, Amerika'da yapılan istatistiklerde %80'inin amacının olmadığı ortaya çıktı. Soru soruldu halka. Amacınız nedir? Hayattaki amacınız nedir? %80'i bilmiyorum dedi. %20'si de mal mülk kazanmak, para biriktirmek dedi. Böyle bir toplum ayakta kalabilir mi? Batı medeniyeti çöküyor. Sosyalizmin çökmesi gibi kapitalizm de çöküyor. Çökme alametleri görülmüştür. Ve işte onun için bir takım entrikalar çeviriyor. İslam alemindeki gelişmeleri de görüyor, kendindeki gerilemeyi de görüyor. Bizde fecri sadığı, bizim için fecri sadığın başladığını görüyor. Gerçek fecir, gerçek aydınlık, sabah namazının vakti girdi. Fecir başladı, fecri sadık görülmeye başlandı. Bediüzzaman gibilerin dediği gibi, acele etmişim, kışın gelmişim, baharı göremeyeceğim, fecri sadığı göremeyeceğim demişti. Evet, öyle de oldu. 1870'lerin çocuğu, 1920'lerin genci, 1950'lerin ihtiyarı göremedi, 60'ta da vefat etti. Göremedi, gerçekten de baharı göremedi. Ama ondan sonra gerçekten de baharın kokusu duyulmaya başlandı. Ve belki biz de o baharı tam göremeyeceğiz. Ama en azından kokusunu hissettik. En azından şu anda kokusunu duyuyoruz. En azından artık yavaş yavaş fecrin doğduğunu görüyoruz. Her taraftaki İslami hareketler de bunu gösteriyor. Avrupa'da, Amerika'da bilen eski kiliseler ya da kimse gitmediği için kapanmış olan kiliseleri oradaki Müslümanlar satın alıp camilere çeviriyorlar. Bütün bunlar neyi gösteriyor? Yapılan istatistikler neyi gösteriyor? Batılı insanın alkolde ve uyuşturucuda çözüm aradığını gösteriyor ama mutsuz olduklarını ve onlardan bazıları aynen şunu ifade ediyorlar. Batılı insanın bir imana ihtiyacı var. Kendileri bunu söylüyorlar. Batılı insanın onlara hakim olacak, onlara yön verecek, onların arzu ve isteklerini, şehvetlerini sınırlayacak olan bir imana ihtiyaçları var diyorlardı. Bu ümmetin geleceği, insanlığın da geleceğidir kıymetli kardeşlerim. Bu ümmet ayağa kalkmak zorunda. Bu ümmet bütün insanlığa kendi değerlerini ihraç etmek zorunda. Bu ümmet artık üzerindeki ölü toprağını atmak zorunda. Bu ümmet şok döneminden kurtulmuş, savunma dönemine geçmiş olan bu ümmet, savunma dönemini de artık atıp reddetme ve öze dönüş dönemine geçmek zorunda. Üçüncü nesil Müslümanlar olmak zorundayız. Bizim neslimizden evvelki nesil savunmacıydı. Onlardan evvelkiler de şok dönemi geçirmişlerdi. Biz dünyanın hakimiydik. Sonra bu hakimiyeti kaybettik tembelliğimiz yüzünden. Dünyaya dalınca Allah dünyayı elimizden aldı. Ceza amelin cinsinden geldi. Bu adalete aykırı mıdır? Dünya perest olanlara Allah dünyayı vermedi. Adalete aykırı bir durum var mı? Allah cezayı amelin cinsinden verir. Ve o şekilde muamele etti. Ceza amelin cinsinden verildi. Dünya perest olanların elinden dünya alındı. Birinci Dünya Savaşı'ndaki mağlubiyetimizin hikmetlerinden birisi bu. Dünya perest olmuştuk. Allah dünyayı elimizden aldı. Avrupa'yı taklit eder olmuştuk. Allah bize Avrupa'nın gerçek yüzünü gösterdi Birinci Dünya Savaşı'yla. Adaletsizlik var mı? Haksızlık var mı? İlk nesiller, Batı medeniyetiyle karşılaşan ilk nesiller, nesillerimiz, 1800'lerin nesilleri, 1700'lerin hatta sonlarına doğru, 1750'lerden sonraki nesiller, Batı bizden bilimi alıp Rönesans'ı başarınca 16. asırda, ilerledi 17. asır, 18. asıra geldi. Biz onlarla karşılaştık. Bir de baktık ki bizi geçmişler. Şok oldu bazılarımız. Şok oldular ve Batı hayranı olmaya başladılar. O dönemde artık din ile bir yere varılamayacağı gibi bir anlayış bazılarının kalbine girmeye başladı. Sonra neyse ki o dönemi atlattık. O dönemi atlattık ve ikinci döneme geçtik. Savunmaya başladık. Savunma dönemi Müslümanları. Savundular İslam'ı. İslam'da kadın hakları mesela ne demek yani? İslam'da işçi hakları dediler. İslam'da bilim dediler. Dediler. İslam'da işçi hakları dediler. Kadın hakları dediler. Genç hakları dediler. İslam'da da yani bunlar vardır demek istiyorlardı. Kendilerini cici göstermeye çalışıyorlardı. Savunuyorlardı İslam'ı akıllarınca. İslam'ın sanki onların savunmasına ihtiyacı varmış gibi. İslam'da da bilime önem verilir dediler. İslam'da şunlar önemlidir, bunlar önemlidir deyip savunmaya başladılar. İslam'da sosyal adalet vardır dediler. Bunları anlatmaya başladılar. İslam'ın ekonomik doktrinini anlatmaya başladılar. Böylece güya insanlara İslam'ı savunmuş oluyorlardı akıllarınca. Halbuki bu yol değildi. Savunmaya gerek yoktu. Taarruz lazımdı Batı medeniyetine. Reddetmek lazımdı Batı medeniyetini. Özümüze dönüyoruz dememiz lazımdı. Kendi medeniyetimizi kuracağız demeliydik. ve onların medeniyetini de reddetmeliydik. Çünkü medeniyet değildi. Medeniyet olmayan şeyi nasıl medeniyet olarak kabul edersiniz? Teknoloji başka bir şey, medeniyet başka bir şey. Neden ikisini karıştırıyoruz? Teknoloji başka bir şey, medeniyet başka bir şey, modern hayat başka bir şey, medeni hayat başka bir şey. İkisi aynı değil. Onlarınkini nasıl medeniyet olarak kabul edebilirsiniz? Maddeyi manadan üstün görenler medeni sayılabilir mi? Bunlar gericidirler. Maddeyi manadan üstün görenler gericidirler. Kadını şehvet aracı olarak sadece görenler gericidirler. Ruhu önemsemeyip cesedi önemseyenler gericidirler. Ve kadının çocuk doğurmasını, çocuk büyütmesini, annelik yapmasını küçük görüp de mal üretmesini önemli görenler gericidirler. Kullara kulluk yapanlar gericidirler. Onların memleketinde eğer Allah'ın dediği olmuyor, insanların dediği oluyorsa ve insanlar da buna itaat ediyorsa o memleket gerici bir memlekettir. Hangi memlekette kula kulluk yapılıyorsa o memleket irticai bir memlekettir. Reddetmek lazımdı. Uyuşturucudan başını kaldıramayanları reddetmek lazımdı. Onları medeni görmemek lazımdı. Amerikan başkanı açıklama yapıyordu 1962'de. Askerlik çağına gelmiş olan gençlerin %85'inin aslında hepsinin bir hastalığının, zührevi hastalıklarının olduğunu, o yüzden askerliğe elverişli olmadıklarını Amerikan başkanı açıklıyordu. Siz nasıl böylelerini medeni kabul edebilirsiniz? Uçağa biniyorlar diye medeni mi oluyorlar? Uzaya gidince insan medeni mi olurmuş? Matematikle uzaya gidilir, fizikle uzaya gidilir. Bunlarla medeniyet farklı şeyler. Anasını babasını sokağa atanlar nasıl medeni sayılabilirler? Bir memleketin %80'i, 90'ı zührevi hastalıklarla hasta ise, gençliğin %80'i, 90'ı serserice yaşıyorsa, uyuşturucu kullanıyorsa, zührevi hastalıklara kapılıyor, AIDS gibi ahlaksızlıkların sonucunda bu hastalıklar yayılıyorsa, o memleket nasıl medeni sayılabilir? Neden savunuyoruz ki İslam'ı? Neden? Taarruz bizim hakkımızdır. Neden İslam'ı savunmaya kalkıyoruz? Neden İslam'da kadın hakları, işçi hakları, neden İslam'da bilim falan filan diyoruz ki? İslam bilimi yeryüzüne yaydığı zaman onlar kadın hayvan mıdır, insan mıdır tartışmasını yapıyorlardı orta çağda. Kadının ruhu var mıdır yoksa yok mudur? İnsan mıdır, hayvan mıdır diye tartışıyorlardı. Benim peygamberim cenneti annelerin ayaklarının altına serdiği yıllarda onlar kadının insanlığını tartışıyorlardı. Ben onlar mı bize kadın haklarını öğretecekler? Biz onlara mı savunma yapacağız? Onlar bilmiyorlar mı İslam'da bilime önem verildiğini? Tarihimiz onlar bizden iyi biliyorlar, merak etmeyin. Onlar Rönesans'ı bizim sayemizde başardılar. Onlar bunu çok iyi biliyorlar, bunu merak etmeyin. Ve yapmanız gereken şey bilim adam yetiştirmek değil. Bugün yapmanız gereken şey bilim adamı değil, muvahhid bir nesil meydana getirmek. Tevhidi anlamış, dünya sevgisini kalbinden atmış, dava adamı olmuş, ondan sonra mesleği her neyse ney. Ama öncelikle bunu yerleştirmek zorundasınız. Bunu yerleştirmeden ister matematik adamı yapın, ister fizik adamı, ümmetin kurtulması mümkün değil. Kıymetli kardeşlerim, savunma dönemini Müslümanlar bırakmalılar. Taarruz bizim hakkımızdır. Taarruz derken silahlı taarruzu kastetmiyorum. Medeniyet olarak taarruzu kastediyorum. Onların medeniyetlerini reddetmek manasında kullanıyorum. Reddediyoruz onların medeniyetini çünkü medeniyet değil. 21 yaşında genç, 77 yaşındaki nenesini, Anneannesi mi babaannesi mi bilmiyorum. 77 yaşındaki nenesiyle kilisede nikah kıydı Kaliforniya'da. 21 yaşındaki genç 77 yaşındaki nenesiyle nikah kıydı ve bunu kilise bu nikahı kabul etti. Papaz efendi bu nikahı kıydı. Bunlara medeni diyebilir misiniz? Müslümanların reddetme ve özüne dönme devridir. Üçüncü kuşak Müslümanlar bunu söylüyorlar. Biz üçüncü kuşak Müslümanız. Biz reddediyoruz. Biz Batı medeniyeti karşısında eziklik duymuyoruz. Biz Batı medeniyeti karşısında İslam'ı savunmuyoruz. Biz Batı medeniyetinin medeniyet olmadığını, insanlığa zarar verdiğini, insanlığın bu medeniyetten bir an evvel kurtulması gerektiğini söylüyoruz. Bu medeniyet zarar verdi. Hazreti Peygamber o gün o medeniyeti nasıl insanlarla kurduysa, bugün de öyle insanlar meydana getirmek, öyle bir eğitim metodu izlemek zorundayız. Peygamberimiz Ebu Bekir nasıl Ebu Bekir yaptıysa, Ömer nasıl Ömer yaptıysa, öyle bir eğitim programıyla biz de bugünkü nesillerimizi o şekilde yetiştiremezsek, İslam medeniyetini kurmak mümkün olmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına İslam'ı öğretirken bir taraftan diğer taraftan onları başka kültürlerden muhafaza ediyordu. Bugün neslimizi başka kültürlerden muhafaza etmek zorundayız. Hazreti Ömer'in bile elinde Tevrat görmüştü bir gün Peygamberimiz. Dedi ki ya Ömer ne yapıyorsun? Dedi ki Tevrat buldum da bir yerden ya Resulallah birkaç sayfa onları okuyorum. Eski peygamberlerin kıssalarını öğreneyim diye. Efendimiz dedi ki at elindekileri ya Ömer. Vallahi Musa da aramızda olsaydı o da bana tabi olmakla mükellefti. O da şimdi o sahte olan Tevrat İncil değil. Şimdi Musa'nın İsa'nın kendileri bile olsa Tevrat ve İncil'in gerçeği bile olsa bana tabi olmakla mükellefler buyurdu. Allah Resulü ne yapmak istiyordu? Onları başka medeniyetlerden korumak istiyordu. Başka kültürlerden onları muhafaza etmek istiyordu. Bugün sahabi nesli gibi bir nesil meydana getirmek isteyenler, başka kültürlerden nesillerini korumak zorundadırlar. Yeniden kendi medeniyetini kurmak isteyenler, elbette ki bir takım engellerle karşılaşacaklar. Daha evvel de oldu. Büyük Orta Doğu projesi bu engellerden biridir. Sadece bu projenin savaş boyutunu kastetmiyorum, askeri ayağını kastetmiyorum. Ondan daha tehlikelisi kültürel ayağıdır. Ilımlı İslam meydana getirmek istiyorlar. İslam'ın geleceğinin parlak olduğunu görüyorlar. Sosyologlarla çalışıyorlar adamlar. Bizimkiler gibi değil. Bizimkiler sosyologlarla çalışmazlar. Bizimkiler birbirlerine sövmekle meşguldürler. Bizimkiler memleketi kalkındıracaklarına birbirleriyle itişip kakışmakla meşguldürler. Adamlar sosyologlarla çalışıyorlar. Bir hareketin durdurulamayacağını biliyorlar. Kitlesel hareketler bir başladığı zaman daha durmaz. Bunu biliyorlar. Dünyanın her tarafından haber alıyorlar. Her tarafta gelişmeler var. Bir tek Türkiye'de değil. Her tarafta gelişmeler var. Bunu haber alıyorlar. İnceliyorlar. Onlar şu anda korkuyu yaşıyorlar. Biz ümidi yaşıyoruz. İslam aleminde bir ümit var. İslam'ın geleceğinin parlak olacağına dair Kur'an ve hadislerde işaretler var. Ve aynı zamanda da şu andaki gelişmeler de bunu göstermektedir. Ve dünyanın her tarafındaki bu gelişmeler yakından takip edenler bir takım oyunlar hazırlıyorlar. Kendi saltanatlarını devam ettirebilmek için İslam'ı içi boşaltılmış bir İslam haline getirmek istiyorlar. Yani ılımlı İslam'a çevirmek istiyorlar. Ilımlı İslam, Amerika'nın zulmünü kabul eden İslam. Dini namazdan, ahlaktan ibaret zanneden İslam. İçi boşaltılmış olan İslam. emperyalizme karşı mücadeleyi bilmeyen bir İslam. İslam'ı bu hale getirmeye çalışıyorlar. Bir taraftan da aşırı radikal İslam'ı destekliyorlar. Onlar için farkı yok. İster ılımlı Müslüman olun, ister aşırı radikal, oraya buraya bomba atan Müslüman olun fark etmez. Her ikisi de onların işine yarar. Dengeli, cesur, taviz vermeyen Rabbani Müslümanlar olmayın da ne olursanız olun. İster bu tarafa doğru aşırı gidin, ister o tarafa doğru aşırı gidin fark etmez. Onlar için farkı yoktur. Çünkü ılımlı İslam'dan da istifade ederler, aşırı İslam'dan da istifade ederler. Onun için bakıyorlar, bir kısmını o tarafa, bir kısmını bu tarafa yönlendiriyorlar. Bir kısmını bilimsel faaliyetlere, bir kısmını kültürel faaliyetlere, bir kısmını insani yardımlara yönlendiriyorlar. Bir kısmını cemaat karşıtı yapıyorlar. Cemaate gerek yok fikirlerini aşılıyorlar. Söyler misiniz? Sizin peygamberiniz hangi hadiste ferdiyetçiliği önerdi? İslam ferdiyetçiliği kabul etmez. O taraflara yönlendiriyorlar. Çünkü çok iyi biliyorlar ki ferdiyetçiler bir yere varamazlar. Bunu çok iyi bilmektedirler. Fert cemiyetle rakip olamaz. Nazariyeler, teoriler, fiili kuvvetlere galebe edemezler. Sizinki sadece nazariye şeklinde ise, davanızı bir cemaat olarak ortaya koymuyorsanız, sadece bir nazariye olarak ortaya koyuyorsanız, o fiili kuvvetlerin karşısında hezimete uğrayacaksınız demektir. Müminler, Kur'an ve sünnet tarafından cemaat olmakla emrolunuyorlar. Melekler bile Saffat suresinde derler ki, biz ve Saffati Saffe, Allah Azze ve Celle saf saf duran meleklere yemin ettikten sonra melekleri konuşturur. Melekler derler ki, biz saf saf dururuz ve her birimiz içinde bir makam vardır. Makamımızı aşamayız. Bir hiyerarşi vardır, ast vardır, üst vardır. Bir cemaat gibi, bir devlet gibi, bir ümmet gibi melekler de kendi aralarında derece derecedirler. Her birimizin bir makamı vardır. Allah Azze ve Celle meleklerin bile cemaat olduklarını haber verir. Meleklerin bile başıboş olamayan, nefsi olmadığı için, zaten başıboş olması mümkün olmayan, günah işlemesi mümkün olmayan, görevini aksatması mümkün olmayan, tembellik yapması mümkün olmayan meleklerin bile emir komuta içinde olduklarını bize haber eder. Müslümanları başka taraflara sevk ederler. Ferdiyetçi yaparlar. Ferdiyetçiler bugüne kadar nereye vardılar ki bundan sonra nereye varacaklar? Kendilerini kandırmasınlar. Şeytana uymasınlar. Fert hiçbir zaman cemiyetin rakibi olamaz. Senin düşmanların fert halinde mi çalışıyor ki sen fert olarak çalışıyorsun? Sen fert olarak bugüne kadar nereye vardın ki bundan sonra nereye varacaksın? Neden elini vicdanına koymuyorsun da vicdanının sesine kulak vermiyorsun? Kimi kandırıyorsun? Kendini bile kandıramıyorsun. Gece yatağa girdiğin zaman başına yorganını çek. Ondan sonra düşün bakalım. Gerçekten de bu ferdiyetçilik senin yıllarını boşa geçirmedi mi? Seni o istikamete sevk ettiler, anlamıyor musun? Fert halinde olanlar onlarla mücadele edemez ki. O yüzden ferdiyetçi yaptılar, anlamıyor musun? Biz ümmettik, bırakın cemaati. Biz ümmettik. Bizi ulus devletlerine böldüler. Sonra aşiretlere böldüler. Sonra aileci yaptılar. Herkes yalnız kendi ailesini düşünür hale geldi. Sonra da ferdiyetçi yaptılar, bencil yaptılar. Anlamıyor musun? Bizi bu hale kademe kademe getirdiler. Kur'an-ı Kerim buyurur. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Olursanız ne olur? فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah da size sizi unutturur, onlara nefislerini unutturur. Ceza olarak, Allah'ı unutmanın cezası olarak Allah onları, onlara birbirlerini unutturur. فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ bir manası bu. Size sizi yani birbirinizi unutturur. Ferdiyetçi olursunuz yani Türkçesi bu. Sizi ferdiyetçi yapar, cezalandırır sizi. Çünkü Allah'ı unuttunuz. Yeryüzünde Allah'ın dediği olmalıydı. Bütün kainatta onun dediği oluyor. Bir tek insanlar mı Allah'a karşı gelecek? Her şey Allah'a itaat ediyor. Bir tek insanlar mı özgür? Hiçbir şey Allah'a karşı gelmiyor. İnsan nasıl karşı gelebilir? Kainatta bir tane özgür var, o da Allah'tır. İşte bunu unutanlar ra Allah azze ve celle birbirlerini de unutturur. Kademe kademe, kademe kademe ümmet olması gerekenler sonunda ferdiyetçi hale gelirler. Ve herkes kendini düşünmeye başlar. Menfaatçi olurlar. İşte bugün bu durumdan kurtulmak isteyenler bilsinler ki bu durumdan kurtulmamızın yolu Peygamberimiz o gün bir cemaat kurduysa bugün de müminlerin peygamberin kurduğu gibi bir cemaate ihtiyaçları var. Peygamberimizin eğitim metoduyla eğitilmeye ihtiyaçları var. Peygamberimizin hareket metodunu almaya ihtiyaçları var. İnsanın aklı yeni bir hareket metodu ortaya koymakla görevli değil. Böyle bir yetkisi de yok. İnsanın aklı ortaya konulmuş olan hareket metodunu anlamaktır. Peygamberlerin hareket metodunu anlamaktır. Kendisi ortaya bir metot koymak değildir. İnsanın böyle bir yetkisi yok. Bugün ümmetimizin geleceği evet parlaktır. Dünyadaki gelişmeler de bunu göstermektedir. Peygamberimiz de bunu haber etmektedir. Kur'an da buna işaret buyurmaktadır. Ama bunun bir an evvel gerçekleşebilmesi, Müslümanların peygamberi eğitim metotları geliştirmesiyle mümkündür. Peygamberi hareket metodunu izlemeleriyle mümkündür. Başka taraflara sapmamalarıyla mümkündür. Bizi başka taraflara saptırmak isteyenlere fırsat vermemeleriyle oyunu anlamalarıyla mümkündür. Allah Azze ve Celle oyunu anlamayı bizlere nasip eylesin ve Müslümanların geleceğinin insanlığın da geleceği olduğunu anlamayı ve ona göre çalışmayı hepimize nasip eylesin. Sabırla dinlediğiniz için Allah razı olsun. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun.